Ayrım 22. Enver, Murat Bardakçı, sayfa 263. Anadolu o günlerde en sıkıntılı ve en karanlık anlarını yaşamaktaydı. Yunan birliklerinin 1921 Temmuz'unda Kütahya, Eskişehir üzerinden başlattıkları ve 2 hafta devam eden taarruzu karşısında Türk birlikleri Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kalmıştı. İttihatçıların Trabzon'daki faaliyetleri ve Enver'in Karadeniz üzerinden Anadolu'ya geçme hayalleri de işte bugünlere tesadüf ediyordu. Bu hayalin daha önce farkında olan Halil Paşa, 1921'in 10 Şubat'ında daha Moskova'da iken, o sırada Berlin'de bulunan Enver'e gönderdiği mektupta, müttefiklerin Ankara Meclisi'ni Londra'da yapılacak görüşmelere davet ettiklerini, Anadolu'ya gidişin Ankara'nın işlerini bozabileceğini söylüyor, "Ben hissen Londra münasebeti fena bir şekil almadıkça sizin gitmenize taraftar olmadığımı hatırlatmayı faydalı bulurum," diyor ve yeğenini frenlemeye çalışıyordu. Enver bir yolunu bulup Anadolu'ya gitmeye çalışırken Orta Asya'ya Afgan sınırına kadar uzanıp o taraflarda bulunan Cemal Paşa ile görüşmeyi de planlamaktaydı. Naciye Sultan'a 13 Temmuz'da yine Moskova'dan yazdığı mektupta 2 haftalığına Orta Asya'ya gitmek istediğini söylüyordu. Cemal Paşa'ya gönderilmek üzere hariciyeye bir telgraf verdim. Bunda kendisiyle ve hemahal görüşmek istediğimden Herat veya Mezar-ı Şerif yolunda hudutta buluşmamızı yazdım. Seyahatim gizli olacak, buradaki işler 10 güne kadar bitecek dedim. İş böylece olursa bu vesileyle bir kere de Türkistan'ı görmüş olurum. Seyahatin 2 hafta kadar süreceğini tahmin ediyorum. Bakalım Ruslar buna ne diyeceklerdir. Aynı mektupta o gün Mustafa Kemal Paşa'ya da bir mektup yazdığını haber veriyor. Paşa'dan hakarete varan ifadelerle bahsediyor ama Anadolu'ya geçme tasavvurundan söz etmiyordu. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığım uzun bir mektubu bitirdim. Bundan baştan aşağı ne yaptığımı ve ne düşündüğümü ve kendisine rakip olacak kadar küçülmediğimi, sonra da muvaffak olmasından memnun olduğumu ila ahir yazdım. Cidden arkadaşları adeta kudurmuş köpek gibi saldıran bu adama vaka bunlar tesir etmez. Fakat ben bir kere yazmayı borç bildim. Doktor Nazım da bu fikirdeydi. Neyse şimdi seninle yalnız baş başa kalınca sakin fakat müteessirim. Enver'in gönderdiğini söylediği mektup, Mustafa Kemal Paşa'ya o zamana kadar yazdığı en sert mektuptu. Halil Paşa'nın Trabzon'a sadece sağlık sebepleri yüzünden gittiğini söylüyor, Paşa'nın ve küçük Talat Bey'in sınır dışı edilmesini eleştiriyor, sonra tavsiyelerde bulunuyordu. Türkiye artık Abdülhamit zamanındaki gibi değildi. Halk baskılara sessiz kalmazdı ve kendisiyle arkadaşlarının rakip görülmemeleri gerekirdi. Yalnız bir ricam var. Lüzumsuz vehim ve tecebbüre kapılmayınız. Sizden, cidden sizi seven bir kardeş gibi rica ediyorum. Şimdi mevkiinize bakarak sizi iva edenlere uyup memlekette bir şahsın veya yalnız bir kısmının tahakkümüne doğru gitmeyiniz. Yoksa yine lüzumsuz tazyikler ve bunların neticesi feveranlar zuhur edebilir. Buna emin ol ki bütün vatanını seven herkes olan biten her şeye rağmen sizin muvaffakiyetinize çalışıyor. Çünkü senin muvaffakiyetin Anadolu'nun muvaffakiyeti demektir. Fakat eğer siz şimdiden kanunsuz hareketlere ve lüzumsuz şiddetlere giderseniz korkarım ki hayırlı netice vermez. Millet Sultan Hamid idaresi zamandaki millet değildir. Artık tahakküm ve tecebbüre çok dayanamaz. Bak, seni bütün arkadaşlarım namına temin ederim. Bizim hiçbir mevkide ve memuriyette gözümüz yoktur. Bana gelince ben yalnız bir ideal takip edeceğim. O da İslam'ı ezen Avrupa canavarları ile pençeleşmek için Müslümanları harekete getirmek. Bunun için benden çekinmeyin. Vehme düşerek böylece düşmanlarımıza memlekette yeni bir mücadele çıkacak ümitlerini verdirmeyin. Lüzumsuz şiddeti bırakın. Bekir Sami Bey ve diğer arkadaşlarla gönderdiğiniz haberlerden memlekete gelmemizi istemediğinizi anlıyorum. Eğer bunun Halil'e de şümulü olduğunu bilseydim memleketin hatırı için onun da veremden ölmesine katlanır göndertmezdim. Mektupta zamanı geldiğinde Türkiye'ye döneceğini açık ve katı şekilde yazıyor. Memlekete döneceğiz işte bu kadar diyordu. Şimdi sen Ben başta olmak üzere arkadaşların memlekete gelmemesini istiyorsun, değil mi? Sebep de güya bizim gelmemizle memlekette bir ikilik çıkacak diyorsun, öyle mi? Halbuki ben ve arkadaşlarım o kanaatteyiz ki eğer biz memlekette bulunsaydık belki de bugün devam eden lüzumsuz tazyiklere hiç hacet kalmayacaktı. Çünkü herkes görecekti ki biz tazyik edilenleri aleyhinize teşvik değil teskin edecek ve daha kolaylıkla birlikte yürüyecektik. Ma mafi şimdilik Moskova'da bulunarak hariçten yine memlekete yardım etmekte devam ettiğimizden gelmiyoruz. Fakat bunu da itiraf etmemiz lazım gelir ki hiçbir sebebi kanuni olmayarak memleket haricine nefhi şeklindeki arzunuza ilelebet tahammül bize hakikaten pek ağır ve sefilane gelir. Ma mafi vatan için buna da şimdilik katlanıyoruz. Binaenaleyh hariçte kalmanın maksadı umumimiz olan başta Türkiye olmak üzere kurtarmaya çalıştığımız İslam alemi için faydasız ve belki de tehlikeli olduğunu hissettiğimiz anda memlekete geleceğiz. İşte bu kadar. Evvel bütün bu ağır sözlerin ve tehditlerin ardından mektubunu şimdi yine kemali hürmetle gözlerinden öper Cenab-ı Hak'tan senin için yücelikler ve İslam ve vatana nafi büyük büyük muvaffakiyetler dilerim kardeşim efendim sözleriyle bitirmişti. Mektubu yollamasının ardından binlerce nüshasını litografla bastırdı ve hem Türkiye'ye hem de sürgündeki İttihatçılara gönderdi. Ama ertesi gün yani 17 Temmuz 1921'de Ankara'dan gelen Hakimiyet-i Milliye gazetesinde aleyhinde çıkan bir yazıyı okuyunca hiddetlendi. Yazının Mustafa Kemal tarafından yazdırıldığını düşündü ve paşaya daha da ağır ifadelerle dolu bir mektup daha gönderdi. Bu defa ma teessüf Trablus'tan beri bildiğim ahlak-ı şahsiyeninizin bugün vardığınız mevkide bile tebeddül edemediğini görüyorum gibisinden ifadeler sarf ediyordu. Halil vesaireye yapılan haksız muameleler üzerine bir defa daha vaziyeti tavzih ederim. Benim ve bütün arkadaşların fikir ve niyetini anlatmak için Moskova'da sefiriniz Fuat Paşa kardeşimiz vasıtasıyla bir mektup göndermiştim. Halbuki bugün Hakimiyet-i Milliye gazetenizde emrinizle intişar eden makaleyi İstanbul gazetelerinden okudum. Şimdi muvaffakiyet belirince tabii maksadınızı gösterdiniz. Beni ve arkadaşlarımı şahsi emellerinize engel sayıyorsunuz. Pekala, fakat bunun için yalan söylemeye veya söyletmeye neden kendinizi mecbur görüyorsunuz? Paşa Hazretleri, ben Bolşeviklerden şahsi bir menfaat temine çalışsaydım, sizlerin Bolşevik olduğunuz zaman ben Bakü'de hakikati ve ne olduğumu alime ilan ederek, hatta orada bazılarının manasız taarruzuna uğramayı da göze aldırmazdım. Benim mütarekeden sonraki hayatımı sanki biliyormuş gibi Hakimiyet-i Milliye'ye yalan söyletiyorsunuz. Sonra benim Almanların veya başkalarının maksadına hizmet etmediğimi ve etmeyeceğimi pekala bildiğiniz halde niye halkımı emelinize göre zehirletmek için yalan söyletiyorsunuz? Propagandacılarınız eğer mesela bizim Rusya'dan gelerek 6 vilayette büyük bir Ermenistan teşkil edeceğimizi inşa gibi mantıksız yalanlarda bulunurlarsa umduğunuz muvaffakiyet hasıl olmaz. Fakat olsun, bununla ma teessüf Trablus'tan beri bildiğim ahlak-ı şahsiyenizin bugün vardığınız mevkide bile tebeddül edemediğini görüyorum ve benim yalnız iktidarınıza bakarak görmek istemediğim diğer noksanlarınızı artık göze sokacak surette belli ettiniz. Ben yine sükunetle arkadaşlarla birlikte başta Türkiye olmak üzere İslam'ın rehası için olan sayimizde ilerleyeceğiz. Bütün bu şahsi hırslarınıza rağmen Cenab-ı Hakk'ın şimdiye kadar yaver olan talihinizi yine vatanın selametine hadim kılmasını dilerim. Fakat sizi şahsi hırsınıza mağlup olarak bu kadar küçülmüş gördüğümden dolayı teessüf ederim. Allah hepimizi doğruluktan ve iyilikten ayırmasın. Hepimize bahşetsin. Amin. Enver, Yunan birliklerinin taarruzunu ve ilk neticeleri taarruzun başlamasından 8 gün sonra 18 Temmuz'da öğrendi. Ama gelen ilk bilgiler hakiki vaziyeti henüz açıkça göstermemekteydi. Naciye Sultan'a o gün yazdığı mektupta askeri tahminler yapıyor ama yine Mustafa Kemal'e yükleniyor. Hatta paşadan budala diye bahsediyor ve kendisini Anadolu'dan uzak tutmasından dolayı yeniden şikayetlerde bulunuyordu. Anadolu'da Yunan taarruz ediyormuş. Muharebe Eskişehir sırtlarında oluyormuş. Allah yardım etsin. Demek Yunanlar hakikaten taarruza geçtiler. Ve bu defa in önünü geçmiş bulunuyorlar. Harp, Bozüyük, Şark sırtlarında cereyan ediyor. Eğer bizimkiler buradan da çekilmeye mecbur olurlarsa cidden vaziyet vahimdir. İnşallah buna mecburiyet hasıl olmaz. Mamafih, Osmanlı ordusu kumandanlığı eğer muvaffakiyetten emin olacak kadar kavi değilse herhalde ordu mağlubiyeti katiyeye uğramadan içerilere çekilmesi pek muvafıktır. Tuhaf şey, gazetelerde de bir esaslı malumat yok. Mustafa Kemal Budalası aleyhime yazdırarak düşmanlara cesaret vereceğine bilakis Vahdet'e çalışsa daha doğru işlemiş olur. 20 Temmuz'da teşkilatının memleketin kurtuluşundan hemen sonra idariyi ele alması gerektiğini anlatırken, ihtilal teşkilatı yalnız yıkmak değil, adeta hükümet içinde hükümet yetiştirecek surette olması lazım geleceğini anlattım ki, böyle memleket kurtulunca hemen memleketi idare edecek teşkilat hazırlanmış olsun, diyor. Yunan taarruzunun devam ettiği 22 Temmuz'da da askeri konulardan ziyade yine Mustafa Kemal meselesini düşünüyor ve memlekette savaşın sona ermesi halinde bile gürültüler olacağını yazıyordu. Şimdi yalnız odamda Anadolu haritası önümde düşünüyordum. Kim bilir şu anda 7 Temmuz'da başlamış olan Yunan taarruzunun kati safhaları cereyan ediyor. Ben ise böyle Moskova'da memleketime yardım edememek mecburiyetiyle oturuyorum. İki gündür hareket edip gitmek zihnimden geçiyor. Fakat gidinceye kadar belki iş olacak, bitecek, bir de Mustafa Kemal'in hırsı başka bir şeye sebep olur diye tereddüt ediyorum. Neyse bakalım, inşallah bizimkiler muvaffak olurlar da bir çare Anadolu biraz rahat yüzü görür. Vaka, Mustafa Kemal'in tuttuğu yolda sulhten sonra da zannımca memlekette gürültüler eksik olmayacak. Anadolu'dan gelen haberler sonraki günlerde de hala pek sağlıklı değildi. 28 Temmuz'daki mektubunda bu söylentileri naklederken belirsizlikten yakınıyordu ve Anadolu'ya mutlaka geçmesi gerektiği düşüncesinin zihninde şekil bulmaya başladığını ifade eder gibiydi. Memleketten gelen haberler gayri muayyen. İsmet Paşa yaralanmış, Eskişehir'i Yunanlar almış, şimdiye kadar 5000 esir almışlar. İla ahir, doğrusu bu müşkül anda Moskova'da kalmak hem ayıp hem günah. Mektuplarında bütün bu düşüncelerin yanı sıra Moskova'daki hayatının ayrıntıları da vardı ve Anadolu'da devam eden savaş hakkında işittikleriyle fikirlerini kağıda dökerken teşkilat yazışmalarından, süt ibriği yahut hediyelik entari alışverişinden, pazarda neler aldıklarından, Ruslar ile görüşmelerinden, Mısır, Trablus, Cezayir ve Arnavutluk konusundaki planlarından ve hatta yediği yemeklerden, mesela yufka parçalarının üzerine sulu et konduğundan bile bahsediyordu. Anadolu'ya geçme ve kendi ifadesiyle yardım çarelerini düşünme fikri kesin şeklini 1921 Temmuz'unun sonunda aldı ve Avrupa'dan Moskova'ya dönüşünden bir ay kadar sonra Anadolu'ya yakın bir yerlere gitmeye karar verdi, Bakü'ye yahut Batum'a. 29 Temmuz'daki mektubunda bir gün sonra yola çıkacaklarını yazıyor, seyahat konusunda Çiçer'in ile de görüştüğünü, hatta Çiçer'ine gerektiğinde işe girişmesi yani Anadolu'ya geçmesi halinde Sovyetlerden maddi yardım alıp alamayacağını bile sorduğunu anlatıyordu. Bugün arkadaşlarla Bakü'ye ve belki de Batum'a kadar bir seyahat yaparak memleketin vaziyetini yakından görmek ve hakikaten Yunan ordusu ordumuzu ezmiş ise hemen yardım çarelerini düşünmek üzere gidiyoruz. Biliyor musun? İşte böyle pek özlediğim seni yakından görmeye mani olacak bir vaziyetin hudusundan dolayı mahzun ve adeta korku içindeyim. İnşallah memlekete gitmeye mecburiyet hasıl olmaz da o vakit ben de temelli gelir seni ve üç yavrumu, üçüncüsü daha yuvasındayken öper koklarım. Seyahate yarın için karar verildi. Bu gece Çiçer'in ile görüştüm. Onlar her şeyi yapmak için emir vermişler. Ben bu vesileyle memleketin vaziyetinden konuştum. Onun fikrince bazıları bizim Uşak'ı aldığımızı ve böylece Yunan ordusunun adeta ihata edilmiş olduğu ve binaenaleyh vaziyetin pek iyi olduğunu söylüyor. Bazıları da aksini iddia ediyor, dedi. Ben de vaziyet muayyen değil. Eğer iyi gidiyorsa memlekete gitmeye lüzum yoktur. Çünkü kongre bu kararı vermiştir. Yok, eğer mağlup olunmuş da hemen sulha yanaşmak mecburiyetindeyseler, o vakit gidip işe girişmek belki lazım olacak. Bu halde maddi yardımınızı intizar edebilir miyiz, dedim. Kendisi evvelki vaat olunan 20 bin tüfekten daha 8 bin adedin henüz verilmediğini ve 5 milyon altın rublinin de daha verilmediğini, bunları vereceğini söyledi. Ben bunlardan mağda ne olur, dedim. O da askerlerle konuşarak arkadan bize malumat verecek. Bence zaten Ruslardan büyük yardım beklemek hakikaten manasız. Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayriye himmet ede. Memlekete dönme arzusunun bir başka sebebi daha vardı. Maddi sıkıntıların artması. Aynı gün Naciye Sultan ile beraber Berlin'de bulunan kardeşi Kamil Bey'e yazdığı mektupta harcamaların artmasından şikayet edip tasarruf tavsiyesinde bulunmakta ve ben burada bademe hiç masraf etmeyeceğim. Siz de orada son derece tasarruf ediniz. Yoksa eğer Anadolu işi böyle giderse hep berbat olacağız. Elinizdeki ucunuzdakini de satmaktan ve sonra da yine aç kalmaktan başka çare kalmaz diyordu. Bakü'ye değil, Batum'a gidilmesine ve seyahatin trenle yapılmasına son anda karar verildi. Enver'in yanında iki arkadaşı daha bulunacaktı. Doktor Nazım ve İttihat ve Terakki'nin Trabzon teşkilatına mensup olan bir ay önce Moskova'ya paşanın yanına giden Doktor Raik Beyler. Ankara'nın Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Paşa, Enver'in Moskova'dan birdenbire ayrıldığını birkaç gün sonra fark etti ve vaziyeti telgrafla hemen Mustafa Kemal'e bildirdi. Telgrafta Enver Paşa refakatinde Doktor Nazım Bey bulunduğu halde 3 Ağustos 27.1921 akşamı ansızın Moskova'dan Cenub'a, güneye hareket etmiştir. Kendisinin Türkistan'a gittiği şayiasını çıkarmıştır. Bu bapta konuda Tuapse konsolosumuza ve Bakü mümessilimize malumat verilmiştir diyordu. Yani Enver'in Orta Asya'ya gittiği yolundaki söylentilerin yanıltma maksadıyla çıkartıldığını fark etmişti. O günlerde Moskova ile Ankara arasında gönderilen telgraflar yerlerine bir hafta 10 gün sonra ulaşabiliyordu. Mustafa Kemal de Ali Fuat Paşa'nın telgrafını 10 gün sonra 14 Ağustos'ta cephe karargahında bulunduğu sırada alabildi ve vaziyetten Milli Müdafaa ve Dahiliye Vekili olan Refet Paşa'yı bir başka telgrafla haberdar etti. Telgrafında Ali Fuat Paşa'nın verdiği bilgiyi aynen naklediyor. Buna nazaran tedabiri lazime ittihazını, gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim diye yazıyordu. Ve Karadeniz sahillerindeki birliklere de Enver'in Anadolu'ya geçmesi ihtimaline karşı tedbir almaları emredilecekti. Naciye Sultan'a 31 Temmuz günü Batum yolundaki bir istasyondan yazdığı mektupta Yunanlıların Anadolu'daki harekatları konusunda karamsar, hatta Türk birliklerinin ilk partiyi kaybetmiş olmalarından dolayı endişeliydi ve yine Ankara'yı suçluyordu. İşte böylece alelacele Batum yolunu tuttuk. Bence son malumata göre bizimkiler ilk partiyi kaybetmişlerdir. Fakat zannımca harbe devam edebilirler. Fakat işte bu kadar mühimdir. Çünkü harp dayanma harbine dökülecek. Bu halde de bizimkiler mahdutla nasıl devam edecekler? Memleket aldığım haberlere göre zaten bitmiş bir halde. Halk askerlikten gün be gün kaçıyor. Sonra Anadolu hükümeti de bizim harbi umumide yapmadığımız daha şiddetli nokta nokta olarak halkı yığın yığın dağ ağaçlarına çekiyor. Neyse bakalım Allah ne diyecek, ne yapacak. Batum'dan vaziyeti daha iyi anlayacağız. Batum'daki günleri sıkıntı ve bekleyiş içerisinde geçti. Hem kalabilecek bir yer bulamadıkları hem de ortada görünmeleri tehlikeli olduğu için Doktor Nazım Bey ile beraber günlerce bir tren vagonunda yatıp kalktılar. Sonra güçlükle temin ettikleri bir odaya geçtiler. Sakarya Muharebesi'nden önceki günlerde muharebe sırasında ve sonrasında bitmeyen bir gerginlik ve ruhi sıkıntı içerisinde Anadolu'dan gelen haberleri değerlendirmekte ve Naciye'ye hemen her gün mektuplar göndermekteydi. Ama düşünceleri karmakarışıktı. Anadolu'nun savaştan bıktığını ve Yunanlıların çıkartılmasının neredeyse imkansız hale aldığını söylemekte, memlekete mutlaka gitmesi gerektiğine inanmakta, harbin uzayacağını düşünmekte, hatta Sakarya Muharebesi'nden sonra alınan neticenin bile pek önemli olmadığını yazmaktaydı. Bazı günler tamamen değişik fikirlere kapıldı, diktatörlüğe gitmekle suçladığı Mustafa Kemal Paşa ile mücadele etmeyi düşündü ama vazgeçti. Ve Anadolu ile meşgul olmasının iyi netice vermeyebileceğine inandı. Anadolu'da yaşananlara ve halkın kaderine üzüldü. Bir başka gün Türkiye'de bir şeyler yapabilmek için yeni ve güçlü bir teşkilat kurma mecburiyetinden bahsetti. Ama bir diğer gün gelişmelerin Anadolu'ya geçmesine artık lüzum bırakmadığını düşündü ve Almanya'ya Naciye'sinin yanına gidebilmenin yollarını aramaya başladı. Batum'dan yazdığı mektuplar bütün bu düşüncelerini, heyecanlarını ve içerisinde bulunduğu kararsızlığı bütün ayrıntılarıyla aksettirmekteydi. Yunanlılardan yeni malumat yok. Zannedersem her iki taraf kendisini toplayacak Yalnız bizimkilerin merkezi Ankara'dan Kayseri'ye naklettiklerini söylediler. Zannedersem her iki taraf kendisini toplayacak. Yalnız bizimkilerin merkezi Ankara'dan Kayseri'ye naklettiklerini söylediler. Hakikaten Anadolu bu mağlubiyetle çok kaybetti. Artık Yunanlıları zorla çıkarmak hemen muhal gibi bir şey oldu. Mamafih bakalım Allah büyüktür. Anadolu'dan gelen haberlere göre hakikaten halkın da canı burnuna gelmiştir. Sonra da bu gidişle memleketin her tarafı harp mesaibine uğrayacak, harap olacaktır. 11 Ağustos 1921 tarihli mektubundan. Hakikaten Anadolu'dan gelen havadisler iyi değil. Mesela bizimkiler payitahtı Kayseri'ye nakletmişler. Sonra bugün bir havadis geldi, güya Eskişehir tekrar alınmış. 12 Ağustos 1921 tarihli mektubundan. Mustafa Kemal Paşa ile bir beyanname neşretmiş. Bununla kendisini meclise başkumandan tayin ettirmiş ve sonuna kadar harbe devam edecekmiş. Bu hal işin herhalde iyi olduğunu böyle vesaitle evvela kabahati yine kendisinden evvel kumandanlık edene atarak işin içinden kurtulmasının çaresini bulduğunu gösteriyor. Bunun üzerine ben de behemahal memlekete giderek vaziyeti takviye etmek ve olmazsa bari karınca kararınca yardım etmek fikri galip geliyor. Bakalım ne olacak? 15 Ağustos 1921 tarihli mektubundan. Şahin vapuru Trabzon'da cephane boşaltırken Yunanlıların Kilki sırtlısının takarrübü üzerine Batum'a kaçmış. Hakikaten koca Osmanlı memleketi ne hale geldi? Yunanlar önünde Anadolu'nun yegane masum kalmış ciheti çiğneniyor. Harbi umumide şarktan garbe olan muhaciret şimdi garptan şarka gidiyor. Ya bu kış o muhacirler neler çekecek? Yine yüz binlercesi sefaletle açlıkla ölüp mahvolacak. Bilmem ki Allah Anadolu'ya böyleyi neden veriyor? 23 Ağustos 1921 tarihli mektubundan. Bugün duvar gazetelerinde Bura konsoloshanesi Ankara'nın terk edilmiş olduğu bir malumat olmadığını yazıyor. İhtimal doğrudur. Ben Yunanlıların öyle hemen taarruza geçebileceklerini sanmıyorum. Fakat 4-5 gün evvel taarruzun başladığını duymuştum. Eğer taarruz kuvvetli olarak icra ediliyorsa kazanacaklarını sanıyorum. 27 Ağustos 1921 tarihli mektubundan. Bugün Anadolu her şeyden evvel iyi sulh için kuvvetli olmaya muhtaçtır. Bunun için biz de halkı evvela gönüllü olarak hareket ettirmeye teşvik etmeliyiz. Hele Trabzon'da buna biz bütün kuvvetimizle çalışmalıyız. Bu suretle yeni harfte bizim ruhumuz hakim olmalı. Diğer taraftan teşkilatımızı takviye lazım. Tabii gönüllerin toplanması için bir ay lazım. Bunlar toplandıktan sonra vaziyete nazaran tarzı hareketi düşünürüz. Ya nokta noktada bir hareket yaptırırız veya cepheye gider orada hareket ederiz. 4 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Hakikaten Mustafa Kemal'in gösterdiği küçüklüğe rağmen mazhar olduğu bu muvaffakiyetleri kıskanmak değil, bilakis pek sevinçle karşılıyorum. Çünkü bu Anadolu'ya bir iyilik, bir saadet müjdesidir. Sonra da arkadaşlarımın hala şahsa merbutiyetten vazgeçmediklerini esef ettim. İnşallah bu muvaffakiyet yazıldığı gibidir de Yunanlar Sakarya mevziine karşı muvaffak olamayınca Eskişehir şarkında bir mevziye çekilmek üzere yapılmış bir manevra değildir. Çünkü bu halde yine harp uzayacak, duracaktır. Bu defa Yunanlar herhalde Eskişehir ve Afyonkarahisar'ı Şarki hattında bulunacak köylerinde iyi bir şimendifer ve sonra da İzmir'i tekrar işgal edince denize dek iki hatla merbut bulunacaklardır. Binaenaleyh bu kış yine harp devam edecek ve bizimkiler kuvve-i maneviyeden başka bir şeye güvenemeyeceklerdir. Ben neticeyi katiye istihsal edilmedikçe, sulh olmadıkça işe bitmiş nazarıyla bakamayacağım. 12 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Nihayet Anadolu'nun tekrar bir kış harbine girmesi ve vaziyetin Anadolu'da derhal müdahalemi mucip olacak bir şekil haricine girmesi dolayısıyla hemen fırsattan istifade ile sana gelmek için çareler düşünmeye başladımdı. 19 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Fakat zannımca askerlikten yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Mustafa Kemal ile şu sırada mücadele istemiyorum. Fakat galiba sonunda iş oraya gelecek. Herhalde teşkilatımızı tamamlamadan iş yapmak doğru değil. Bakalım iş nereye müncer olacak? O, Sakarya'da Yunanların çekilmesini büyük bir muvaffakiyet addediyor. Halbuki bununla bir şey kazanılmış olmadı. Zira Yunanlar Eskişehir şarkında daha müsait halde yerleşince ve Anadolu'nun vaziyeti Yunan taarruzundan evvelki halden daha fena kalacak. 20 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Anadolu'dan da iyi havadisler geliyor. Bizimkiler Seyidi Gazi'yi almışlar. O halde Yunanlar Eskişehir'de de kalamayacaklar demek. Allah versin, ben bu kadar sarsıldıklarını tahmin etmiyordum. Anlaşılan bizimkiler Eskişehir'i cenuptan çevirmek, yani Yunanları Kütahya hattı ricatlerini tehdit ile almak isteyecekler. Sonra da... Burada İzmir veya İzmit şeklinde bir kelime var, okunamadı. Grubu şimalden hareket edecekmiş. Yalnız Yunan donanması Sürmene'yi bombardıman etmiş. Sonra İtalyanlar Yunan'a iki eski zırhlı satıyorlarmış. Fakat bunlara rağmen harp herhalde henüz bitmeyecektir. Bu kış ve belki daha bir kış, daha bir kış. 24 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Şimdi tuhaf bir haldeyim. Asıl işim memlekete karşı vazifem ve arkadaşlara yazdıklarım herhalde burada bulunmamı icap ettiriyor. Sonra bir de düşünüyorum. Şimdilik Anadolu ile meşgul olmam adeta menfi bir çalışma gibi geliyor. Vaka, Mustafa Kemal adeta hükümdarlığa, şahsi diktatörlüğe gidiyor. Fakat buna mukabil müdafaaya devam ediyor. 25 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Ankara, Batum'un tehlikeli bir muhalefet merkezi haline alması üzerine istihbarat faaliyetlerini daha da artırdı. Ve Enver'in Yahya Kahya ile Halil Paşa'ya, Halil Paşa'nın da aynı şekilde Enver'e ve diğer teşkilat mensuplarına yazdıkları bazı mektupların elde edilmesi üzerine fiili müdahale başladı. Mektuplarda Ankara'yı tedirgin edecek hazırlıklardan bahsediliyordu. Mesela Batum'dan 31 Ağustos'ta Yahya Kahya ile adamlarına gönderilen ama elde edilerek Kazım Karabekir'e ulaştırılan bir mektupta Enver'in Trabzon'a geçerek cepheye sevk edilecek günlerin arasına karışmayı düşündüğünü anlatıyordu. Enver Naciye Sultan'a Batum'dan aynı günlerde yazdığı bir mektupta bu fikrini daha ayrıntılı şekilde anlatıyordu. Bugün kıyafetim belli olmasın diye Hafız Mehmet Efendi'yi görmedim. Akşam gittim. Nazım gündüz konuşmuş kendisi hakikaten Mustafa Kemal'in fenalıklarına bir nihayet vermek üzere kuvvetli bir teşkilat yapmaya kani olmuş. Akşam yalnız konuşurken birdenbire ben bir şey düşündüm dedi. Sürmene ve civarından gönüllü olarak 2-3 bin kişi gidecek. Bunların içerisinde yalnız beni çok seven ve Şarköy'de beni görmüş olan birisi de tanışmak üzere bu gönüllerle gitmemi tavsiye etti. Bu gönüller orada Trabzon fırkasına iltihak edeceklermiş ki bu fırka en ziyade beni seven zabitlerden Halit Bey tarafından kumanda ediliyormuş. Sonra Halil, Nazım geldi. Bu teklif esas itibariyle kabul edildi. Bu suretle hem Mustafa Kemal'in ikilik diye ortaya sürdüğü saçma şey falan bilahare kendi aleyhine dönecek. Bir de millet benim değil, mevki fakat bilakis vatan için çalıştığımı ve bu yolda icabında nefer gibi de çalışacağımı anlayacaktır. Mamafi bunu Trabzon teşkilatından ve İstanbul'dan gelecek arkadaşlarla konuştuktan sonra yapacağız. Naciye Sultan'a Batum'dan 29 Ağustos 1921'de gönderdiği mektuptan. Amca Halil Paşa'ya aylar önce Berlin'den yazdığı mektuplarda ise çok daha tehlikeli bir projeden söz ediyordu. Anadolu'daki vaziyet artık oraya gitmesini gerektiren bir hal almıştı. İslam İhtilal Cemiyetlerinin başına geçmesi lazımdı. Rusya Müslümanlarından kendi kumandası altında bir kıta teşkil etmek istemekteydi ve Ruslardan bu konuda talepte bulunacaktı. Bir başka mektubunda Ruslardan isteyeceği birliklerin birkaç süvari fırkası olduğunu yazıyor. Talebi yerine getirilmediği takdirde Anadolu'ya İtalya üzerinden ve yalnız gideceğini söylüyordu. Ankara artık Enver'in ailesine gönderdiği mektupları bile elde etmeye çalışıyordu. Mesela Enver'in annesi Ayşe Hanım'a 12 Eylül 1921'de yazdığı bir mektup ile yine annesine gönderdiği 6 adet Rus altını 19 Eylül'de İnebolu'daki irtibat subayı tarafından elde edildi. Subay aynı gün Ankara'ya Erkan-ı Harbiye Reisi yani Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ya çakmak, zata mahsus ve fevkalade mahrem kaydıyla gönderdiği telgrafta mektupta yazılanlar hakkında bilgi veriyor ve ne yapması gerektiği konusunda talimat istiyordu. 1-19-9-37 19 Eylül 1921 tarihinde Batum'dan Sevahili sahilleri takiben İnebolu'ya gelen İtalyan bandıralı Fartavalia vapuru Policicisi Sabri Efendi vapurdaki memurumuza bugünkü raice nazaran Behere 58 kuruş kıymetinde 4 adet büyük, 2 adet küçük Rus altını ile İnebolu'da Nuri Paşa'nın valisi Ayşe Hanım Efendi'ye adresiyle bir mektup teslim etti. Tarafımdan açılan mektubun Enver Paşa tarafından Batum'dan 12 Eylül 37 1921'de yazılmış olduğu görüldü. Mezkur mektupta Enver Paşa validesine hitaben ordularımızın geri çekilmesi üzerine icabında yardım etmek üzere memlekete yakın bulunmak için Batum'a geldiğini fakat burada gizli bulunduğunu, yalnız Halil Paşa ile diğer arkadaşlarının kendisinin nerede olduğunu bildiklerini ve kendisinin buraya gelip kendilerine mülaki olmasının pek uzun süreceğini, buna binaen validesinin hemşiresi Medya Hanım ile güya Halil Paşa'ya misafir geliyormuş gibi Batum'a kadar geldikleri takdirde kendileriyle bir daha görüşebileceklerini ve bu mektubu getiren efendi ile 52 lira gönderdiğini, daha fazlasını göndermeye kudreti olmadığını ve bu paranın yol için kendine kafi gelebileceğini ve Batum'a geldikleri takdirde istedikleri yere gitmelerinin her vakit mümkün olduğunu, mamafi kendisini birkaç güne kadar Batum'dan hareketinin muhtemel bulunduğunu ve kendisinin Batum'da bulunduğunu validesiyle hemşiresi Medya Hanım'dan başka kimsenin bilmemesi lazım olduğunu beyan etmektedir. 2. Miktarını arz ettiğim 6 adet altın bankaya yaptırdım hesaba nazaran mezkûr mektupta zikredilen Osmanlı akçesi hesabı ile 52 liraya bali olmaktadır. Meblağ mezbur nezdimde mahfuzdur. 3. Mektup ve parayı tevdi eden veren Sırrı Efendi para ve mektubun kimin tarafından verildiği sualine karşı tevdi eden zatı tanımadığını fakat mektubun Trabzon'da açılıp Münderecat-ı Badel Tetkik içeri incelendikten sonra kapanarak kendisine iade edildiği beyan etmiş ise de zarfın üzerinde hiçbir taraftan sansür edildiğine dair bir işaret yoktur. 4. Keyfiyeti nazargahı devletlerine arz eder ve mektupla paranın validesi Ayşe Hanım'a tevdi edilip edilmeyeceği hakkındaki iradi devletlerinin işarına bildirilmesine müsaadelerini istirham ederim. Fevzi Paşa iki gün sonra İnebolu irtibat sabitliğini şifreli telgrafla gönderdiği emrinde parayı Ayşe Hanım'a aynen teslim ediniz. Mektuptan hiç bahsetmeyiniz. Zata mahsus olarak aynen bana gönderiniz dedi. İnebolu'dan 23 Eylül'de Ankara'ya yollanan cevabi şifrede de paranın Ayşe Hanım'a makbuz karşılığında teslim edildi. Enver'in mektubunun da Ankara'ya yolladığı yazılmıştı. Enver anlaşıldığı kadarıyla Sovyetleri Anadolu'ya geçme teşebbüsünden haberdar etmiş ve Enver'in daha önce yaptığı aynı teklifi reddettiklerini 1921'in 11 Ocağı'nda Halil Paşa'ya bildiren Moskova aynı senenin Ağustos'unda Sakarya Savaşı'ndan hemen önce Anadolu'ya birlikler gönderilmesi fikrini yeniden değerlendirmeye başlamış ve Dışişleri Halk Komiseri Çiçer'in teşebbüs konusunda Ankara'nın Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Paşa'nın nabzını yoklamıştı. 17 Ağustos'ta Moskova'da Ali Fuat Paşa ile görüşen Çiçer'in Türkiye Garp cephesine bir Rus ordusunun sevk edilmesi suretiyle Türkiye'ye fiili bir surette yardım etmeyi düşünüyorsak da Rusya için böyle bir teşebbüsün maddeten imkanı olmadığı gibi Türkiye'nin de bunu arzu etmeyeceğini biliyoruz diyor ve soruyordu. Acaba Enver Paşa'nın temin edebileceği Müslüman kuvvetleriyle Anadolu'ya geçmesi mümkün olamaz mı? Ali Fuat Paşa'ya göre bu düşüncenin ardında Mustafa Kemal'in Yunan taarruzu karşısında başarısız olması halinde Sovyetlerin Ankara'yı nüfuzları altına alma çabaları vardı. Avrupa'dan gelen haberlerden Yunan taarruzunu Sakarya'da durdurabileceğimiz anlaşılıyordu. Fakat Sovyet hükümetinin kanaati hala dağılacağımız merkezindeydi. Bundan dolayı vaziyetlerini kuvvetli göstermeye çalışıyorlar ve bize her türlü yardım yapabileceklerini söylüyorlardı. Maksatları maneviyatımızı yükselterek kendi noktayı nazarlarına göre Garp cephemizin muharebeye devamını teminde. Mustafa Kemal Paşa'nın riyaset ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümeti muharebeye devam edemeyecek olursa Enver Paşa'yı Kızıl Ordu'dan tefrik edecekleri, ayıracakları veyahut yeniden kuracakları Müslüman kuvvetleriyle Anadolu'ya göndererek Garp cephemizi ve Ankara hükümetini kendi nüfusları altına almak isteyeceklerdi. Teklife derhal karşı çıkan Ali Fuat Paşa, böyle bir hareketin Sovyetler ile imzalamış oldukları Ankara Anlaşması'nın hükümlerine de aykırı olduğunu söyledi ve Çiçer'inden teşebbüse izin verilmemesini istedi. Enver Paşa'nın Türkiye dahiline girmesi memleketin birliğini ihlal edecek, Anadolu'nun başına yeniden bir gaile çıkaracaktı. Son zamanlarda Ankara hükümetine karşı almış olduğu muhalif vaziyet sebebiyle Enver Paşa'ya hariçte bir kuvvetin teşkiline müsaade edilmesinin doğru olamayacağını ve bu tarz hareketin Moskova Muahedesi anlaşması hükümlerine de aykırı fiil ve hareketlerden olduğunu ısrarla ileri sürerek müsaade verilmemesini Sovyet Hariciye Komiseri Çiçer'inden talep ettim. Sovyetler Anadolu'ya Enver Paşa'nın kumandasında birlikler gönderilmesi düşüncesinden Ankara'nın bu kararlı tutumu üzerine vazgeçecekler ve Çiçer'in Ali Fuat Paşa ile görüşmesinden 10 gün sonra 27 Ağustos 1921'de Batum'da Anadolu'ya geçme hazırlıkları yapan Enver Paşa'ya bir telgraf göndererek Anadolu seyahatine uygun bulmadıklarını söyleyecekti. Garp cephesine Enver'in kumandasındaki birliklerin gönderileceği söylentisi, Anadolu'da Rus ordusu ile gelecek olan Enver'in Doğu vilayetlerini alıp Rusya'ya vereceği şeklini almış olacak ki, Enver, Moskova'dan 28 Haziran'da Naciye'ye bu dedikodulardan bahsediyor, söylentileri Mustafa Kemal'in çıkarttığını ve hepsinin eracif yani yalan ve uydurma olduğunu söylüyordu. Doktor Tevfik Rüştü Bey mütemadiyen peşimizde. Kendisi olan biteni Fuat Paşa'ya nakil, o da Anadolu'ya yazıyor. Anadolu bizden pek korkmuş. Hacı Sami'nin manasız bazı sözleri işin altını üstüne getirmiş. Böylece benim Anadolu'ya geçeceğimden korkan Mustafa Kemal Paşa türlü türlü yalanlar çıkarmış. Mesela ben bir Rus ordusuyla gelerek vilayet-i şarkiyeyi zapt ile Rusya'ya ilhak veya büyük bir Ermenistan yapacakmışım. Hülasa böyle türlü türlü eraci. Milli mücadeleyi destekleyen gazetelerde o günlerde Enver Paşa aleyhinde kampanyayı andıran yazılar çıkmaya başladı. Mesela Sarıkamış Harekatı'nda 9. Kolordu'nun kurmay başkanı olan Yarbay Köprülü'nün Akşam Gazetesi'nde Sarıkamış bozgununu konu alan, çok ses getiren ve sonraları kitap haline de gelen yayının ardından Falih Rıfkı'nın yine Akşam'da 6 Haziran 1922'de Zavallı Enver Paşa, Nankör Millet başlıklı çok ağır bir makalesi çıktı. Makale, Arif Cemil'in Tevhid-i Efkar gazetesinde o senenin 14 Mayıs'ından itibaren 2 ay boyunca neşredilen İttihat ve Terakki Rüyesası'nın reislerinin Diyar-ı Gurbet Maceraları başlıklı dizisine cevap mahiyetindeydi. Ve daha önce Cemal Paşa'nın mahiyetinde bulunmuş olan ve Paşa'ya bağlı ile bilinen Falih Rıfkı Enver'e demediğini bırakmıyordu. 22. ayrımın sonu sayfa 276.